Ayrım 24.
Cepheden dönen kazaklar gelip Gregor'u görüyorlar. General Şukro ile General Mamantov'un Budyeni süvarilerinin karşısında yenilmelerini, Orel'deki başarısız savaşları, bütün cephede baş gösteren geri çekilme olaylarını anlatıyorlardı. Gribanovskaya ve Karday'daki savaşlarda Tatarsk'tan iki kazak daha ölmüştü. Gerasim Akvatkin yaralanmış köye getirilmiş, Dimitri Goloshchokov tifüsten ölmüştü. Gregor iki savaşta ölen köylülerini bir bir hatırladı. Tatarsk'ta kurban vermemiş tek kulübe kalmamıştı. Köy atamanı nahiye atamanından gelen bir emri ona ulaştırdığında Gregor daha evden çıkacak halde değildi. Emirde bölük kumandanı Melekov'un derhal bir sağlık kuruluna çıkıp muayeneden geçmesi isteniyordu. Yaz onlara, de ki yürümesini öğrenir öğrenmez ben kendim giderim, kimsenin bana hatırlatmasına hacet yok, dedi Gregor kızgınlıkla. Cephe gitgide dona yaklaşıyordu. Köyde yine geri çekilmekten söz edilmeye başlandı. Az sonra nahiye atamanının çıkardığı bir emir okundu pazar yerinde. Bütün reşit kazaklar hepsi geri çekileceklerdi. Alandan dönen Panteleimon Gregor'a emri bildirdi. Ne yapacağız şimdi, diye sordu. Gregor omuzlarını silkti. Ne yapabiliriz? Çekileceğiz. Emir olsa da olmasa da zaten herkes gider. Ben senden benden bahsediyorum. Beraber mi gidelim, başka türlü mü, nasıl? Beraber gidemeyiz. Bir iki güne kadar ben Vyashanskaya gidip oradan geçen birliklerin hangi birlikler olduğunu öğreneceğim. Alaylardan birine katılırım orada. Ama senin yapacağın kaçıp göçmektir. Yoksa bir askeri birliğe mi katılmak istiyorsun? Allah göstermesin, dedi Panteleimon telaşlanıp. Peki o halde ben de bizim moruk Beslegnov'la giderim. Geçen de beraber gidelim dediydi bana, yoldaş olalım diye. Kendi halinde bir ihtiyardır, atı da iyi. İki atı da koşar, dört nala gideriz. Zatı kısrak epey yağ bağladıydı, domuz gibi yiyor namussuz. Bir de sert ki çiftesi. O halde sen onunla gidersin, diye Gregor onayladı babasını. Şimdi gel de hangi yolu tutacaksınız onu konuşalım. Belki ben de o yoldan giderim. Asker çantasından bir Güney Rusya haritası çıkardı. İhtiyarın geçeceği köyleri gösterdi ona. Sonra isimlerini bir kağıda yazmaya başladı. Haritayı saygıyla gözden geçiren ihtiyar, "Dur, dur, yazma," dedi. "Tabii sen bu işleri benden iyi bilirsin. Harita da hiç yalan söylemez adama. Doğru yolu hemen gösterir. Ama ya o yol bana uymazsa? Önce Karginskaya'dan geçmemiz gerek diyorsun. Orada yol daha düz doğru. Yine de ben daha dolambaçlı bir yol tutmalıyım. Niçin? Çünkü Latişev'te oturan amca oğlum var. Kendime de atlara da orada yiyecek bulurum. Yabancıların yanında kalacak olursam kendi yiyeceğimi harc etmem gerekir. Sonra haritaya göre Astakov köyünden geçmem gerek. O yol daha kestirme, biliyorum. Ama ben Malakovski köyünden geçeceğim. Orada da uzak akrabalarım var. Kendi samanımı saklar, başkalarınınkini kullanırım. Unutma, her gittiğin yere yanında bir tınaz götüremezsin. Elin memleketinde olur ha, insan para da verse saman bulamayabilir, bırak dilenmeyi. Peki, Don'un öte yakasında akrabaların yok mu senin? Diye Gregor kurnazca sordu. Var, o halde oradan da geçeceksin sanırım. Saçmalama, Panteleimon parlayıverdi. Sen konuyu değiştirme ve de namussuzluk etme. Şakanın sırası değil şimdi. Ailede pek zeki bir adama çattık doğrusu. Bütün akrabalarını görmeye gideceksin de ne geçecek eline? Geri çekilme geri çekilmedir. Akraba ziyaretine gitmenin zamanı mı? Şenlik mi var? Peki peki, sen bana yol gösterme, ben biliyorum. Madem biliyorsun, istediğin yoldan gidersin. Senin planlarına göre yol tutmakta bir fayda yok. Saksan mıyım ben, dümdüz uçayım? Sen hiç duymadın galiba o atasözünü. Kim bilir nerelere gideceğim. Yolu yok, izi yok yerlere belki kış vakti. Böyle saçmalamayı da nereden çıkardın bilmem ki. Bir de tümen kumandanı olmuşsun. Gregor'la ihtiyar daha uzun bir süre tartıştılar. Sonra Gregor da biraz düşündü. İhtiyarın dediklerinde büyük bir gerçek payı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Barışseverlikle... ''Kızma bana baba'' dedi. ''Seni zorlamam dediğim yoldan gitmeye. Canın nasıl isterse öyle git. Donetsk'in öte yanında ben seni bulmaya çalışırım.'' ''Ha şunu diyeydin.'' Panteleimon sevindi. ''Bir dolu plandan, yoldan söz ediyorsun ama bir şeyi bilmiyorsun. Plan milan iyi ya, atlar yemsiz, şuradan şuraya gidemez.'' İhtiyar Gregor daha hasta yatarken sessiz sedasız kaçmaya hazırlanmaktaydı. Kısrağına iyi yem vermiş, kızağı onarmış, kendine yeni keçe çizmeler ısmarlamıştı. Yollarda ıslanmasınlar diye kösele taban da çaktırmıştı çizmelerine. Yulafın iyisini seçip çuvallara doldurmuştu. Geri çekilme hazırlığına tam bir çiftçi dikkatiyle girişti. Yolda işe yarayabilecek her şeyi hazır etti. Balta, el testeresi, keski, ayakkabı onarım araçları, sicim, yedek tavanlar, çivi, çekiç, bir demet kayış, ip, bir topak da zift aldı yanına. At nalına, nal çivisine varana kadar her şey katranlı bezlere sarılmış sarmalanmış, bir anda kızağa yerleştirilmeye hazır bekliyordu. Hatta bir de kantar almaya kalktı. İliniçka ona ne ihtiyacı olacağını sorunca haşladı karısını. Ulan karı, gitgide ahmaklaşıyorsun sen de. Bilemedin mi yani niçin? Geri çekilirken hiç saman satın almam mı? O zaman samanı arşınla mı ölçüyorlar orada ha? Peki onlarda kantar olmaz mı diye sordu İliniçka, pek şaşmıştı. Ne biliyorsun ne biçim kantarları var? Panteleimon kızdı. Belki bizim gibileri aldatmak için hileli terazi kullanıyorlardır. Öyle ya, oralarda ne biçim insanlar yaşıyor bilmez gibi konuşma. Bir kiloya bir okka parası alırlar. Her seferinde o kadar kazık yiyeceğime kendi kantarımı alır götürürüm yanımda daha iyi. Çok bir ağırlık yapacak değil. Ama sen burada kantarsız da idare edersin. Nene gerek terazi senin? Ordu gelirse zaten tartıp etmeden alır götürürler. Götürsünler de tek. Başka şey bilmezler. Bilirim ben onları. Boynuzsuz şeytanlar. Ah bilirim, çok iyi bilirim. İlkin hatta kızağa bir de araba yüklemeyi düşündü. İlkbaharda para harcayıp satın almasın diye. Ama sonradan düşündü taşındı. Baktı olacak gibi değil, vazgeçti. Gregor da yola hazırlanıyordu. Mazerini, tüfeğini temizledi. Ona onca hizmet etmiş olan palasını hali yola koydu. İyileştikten bir hafta sonra gidip atını gözden geçirdi. Hayvanın parıl parıl sarısına bakınca anladı. İhtiyar yalnız kendi kısrağını beslememişti. Kıpırdak hayvanın sırtına zorlukla bindi, bir güzel koşturdu, eve döndü. Tam o sırada Astakovların kulübesinin penceresinden birinin küçücük bir mendil salladığını gördü kendisine ya da gördüğünü sandı. Bir köy toplantısında Tatarsk'ın bütün erkek köylüleri hep aynı gün köyden ayrılmayı kararlaştırdılar. İki gün kadınlar yola çıkacak kazaklar için çeşit çeşit yiyecek pişirdiler. Aralık ayının 12'sinde hareket edilecekti. Bir akşam önceden Panteleimon kızağa saman ve yulaf koydu. Ertesi sabah gün ağarmaya başlar başlamaz gocuğunu sırtına geçirdi. Kemerini sıktı, kocaman deriden süvari eldivenlerini kemerinin arasına tıktı. Tanrı'ya dualar etti, ailesiyle helalleşti. Çok geçmeden köyden tepeye muazzam bir ikmal katarı uzanıyordu. Kadınlar ortak çayıra kadar çıktılar. Köyden ayrılan erkeklerin ardından uzun uzun mendil salladılar. Derken bozkırda alçaktan bir meltem esti, karla karışık kaynaşan sisler içinde ağır ağır tepeyi tırmanan arabalar da, arabaların yanında yürüyüp giden kazaklar da göze görünmez oldular. Gregor, Vyashanskaya hareket etmezden önce Aksinya ile aralarında bir konuşma geçti. Bir akşam onu görmeye gittiğinde köyde ışıklar yanmıştı. Aksinya, çıkrığın başında yün eğiriyordu. Yanında Anikuşka'nın karısı çorap örüyor, bir yandan da bir hikaye anlatıyordu. Gregor onu görünce sert bir sesle ''Bir dakika dışarı gelsene'' dedi Aksinya'ya. ''Sana diyeceklerim var.'' Merdiven başında elini Aksinya'nın omzuna koyup sordu. ''Benimle gelecek misin?'' Aksinya uzun bir zaman cevap vermedi. Düşünüyordu. Sonra usulcacık ''Ama çiftliği ne yaparım? Evde var.'' dedi. ''Birine bırakırsın hepsini. Geri çekilmemiz gerekiyor.'' ''İyi ama ne zaman? Yarın ben sana gelirim.'' Aksinya karanlıkta gülümsedi. ''Hatırlıyor musun? Ta ne zaman seninle dünyanın öbür ucuna giderim dediydin sana. Şimdi de öyleyim ben. Sana olan sevgim gerçek sevgi. Giderim de bir kerecik olsun ardıma bakmam. Ne zaman geleceksin? Akşama. Pek bir şey alma yanına sen. Esvap al, yiyecek al. Yiyeceği ne kadar çok alırsan o kadar iyi. Başka bir şey alma. Hadi şimdi Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. İçeri gelmez miydin? Birazdan gidecek. Çok oldu seni görmeyeli. Grişka canım benim. Ama ben diyordum ki sen yok ama yok söyleyemeyeceğim. Hayır gelemem. Hemen Vyashanskaya'ya gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Yarın bekle beni. Gregor yürüdüğü bahçe kapısından çıktı gitti. Ama aksine merdiven başında kaldı. Gülümsüyordu. Avuçlarını ateş gibi yanan yanaklarına bastırmıştı. Vyacheslav'da resmi dairelerle levazım depolarının boşaltılmasına çoktan başlanmıştı. Nahiye atamanının makamında Gregor cephede durumun ne olduğunu sordu. Yaverlik yapan genç bir asteğmen durumu anlattı ona. Kızıllar Alekseyevskaya'ya yaklaşıyorlar. Vyacheslav'dan ne kadar kuvvet geçirecekler ya da geçirecekler mi bilmiyoruz. Siz de görüyorsunuz işte, kimsenin bir şey bildiği yok. Herkes bir an önce çekip gitme derdinde. Size şimdilik alayınızı aramayın derim. Doğru Milerova'ya gitseniz daha iyi olur. Alayın nerede olduğunu orada daha kolay öğrenirdiniz. Zaten sizin alay demiryolu boyunca geri çekilecek. Düşmanı donda tutabilecek miyiz acaba? Hayır, sanmıyorum. Vyacheslav hiç savaşmadan teslim olacak. Orası belli. Gregor gece geç vakit köye döndü. İliniçka akşam yemeğini hazır ederken "Senin Prokhor geldi." dedi. Sen gittikten bir saat sonra geldi. Yine gelirim dedi ama görünmedi hiç ortalarda. Bu habere çok sevinen Gregor çabucak yemeğini yiyip Prokhor'u görmeye gitti. Emir eri onu donuk bir gülümsemeyle karşıladı. Vyacheslav'dan doğru kaçtın sandım dedi. Nereden çıktın be? Gregor sadık emir erinin sırtını sıvazlayarak güldü. Cepheden tabii. Kirişi kırdın ha? Niyeymiş? Benim gibi bir asker kaçar mı hiç? Açık açık her şey. Sensiz sıcak ülkelere gitmek istemedim. Seninle beraber günaha girdik. Kıyamet gününe de beraber olmalıyız. İşler kötü gidiyor. Çok kötü biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Söyle bana. Nasıl oldu da alaydan koy verdiler gelesin ha? Uzun hikaye. Sonra anlatırım dedi Prokhor bir kaçamak. Yüzü daha da ısıldı. Alay nerede şimdi? Şu anda nerede olduğunu Allah bilir. Ne zamandır ayrısın o halde alaydan sen? Aşağı yukarı 2 hafta oluyor ayrıldığım. O zamandır neredeydin? Amma başımın etini yedin sen de, dedi Prokhor hoşnutsuz bir sesle. Yan gözle karısına baktı. Nerede, nasıl, niçin, ne oluyoruz yahu? Neredeysem neredeydim? Artık orada değilim ya, sen ona bak. Sana anlatacağım dedim, anlatacağım işte. Hey karı, içki var mı evde? Kumandanımla karşılaştın mı boğazımı ıslatmadan olmaz. İçkin var mı söyle, yok mu? Koş, al biraz öyleyse. Ama hemen geleceksin, yolda eğlenmek yok. Kocan uzaktayken unutmuşsun asker disiplinini. Şımarmışsın. Yine niye kızdın diye sordu karısı gülümseyerek. Öyle çok bağırma bana sen. Buranın gerçek sahibi sen değilsin. 12 ayda bir gelip 2 gün kalıyorsun zaten. Herkes bana bağırıyor. Ben kime bağırayım sana bağırmayayım da? Sen bekle, hele bir general olayım. O zaman ben de başkalarına bağırırım. Şimdilik sırıtıp katlanacaksın, ne yapalım. Haydi giy üniformanı sırtına yallah. Karısı kışlıklarını giyip çıktıktan sonra Prokhor gücenik gözlerle Gregor'a baktı. Biliyor musun dedi, şu kadarcık anlayışı yok sende Panteleyeviç. Kadın varken yanımızda sana her şeyi söyleyemem ki. Sen de tutmuş sıkıştırıyorsun beni. Nasıldı, niçindi, yok bilmem nedendi. Neyse, tüfüsü atlattın mı? Evet geçti, anlat bakalım. Bir şey saklıyorsun benden, ulan düşmanın dölü. Çıkar şu baklayı ağzından. Yine ne geldi başına, nasıl kaçtın? Kaçmaktan da kötü. Seni buraya getirdikten sonra alaya döndüm. Beni senin bölükte 3. takıma ayırdılar. Savaşmaya çok bayılıyorum. Tabii 2 hücuma katıldım. Sonra düşündüm kendi kendime. Bu gidişle sonum geldi demektir. Bir yer bul, başını sok. Yoksa hapı yuttuğun gündür Prokhor evladım dedim. Derken talih işte. Kızıllar üzerimize bir bastırdılar, bir bastırdılar. Öyle çetin savaşlar oldu. Soluk almaya vakit bulamadık. Nerede cephe yarılıyor oraya gönderiyorlar bizi. Nereye güvenemiyorlar? Hadi bizim alay oraya. Bir hafta içinde bizim bölükten 11 kazak öbür dünyayı boyladı. Hop gittiler. Dayanamaz oldum. Kötüydü halim. Prokhor bir cigara yaktı. Kesesini Gregor'a uzattı. Acele etmeden yine anlatmaya koyuldu. Derken Liski yakınında bir yere keşfe gönderdiler. 3 kişiydik. Bir yamacı tırmanıyorduk tırısta. Gözlerimizi 4 açmış, çevreyi kolluyorduk. Bir baktık bir kızıl. Bir derenin içinden çıktı, ellerini havaya kaldırdı. 4 nala yanına vardık. Kazaklar diye bağırdı. Ben sizden yanayım, öldürmeyin beni, ben de sizdenim. Ama şeytan mı girdi içime nedir? Nedense tepem attı, atımı adamın üzerine sürüp, ulan köpeğin oğlu dedim. ''Madem savaşmaya karar verdin, ne diye teslim oluyorsun, pis domuz?'' dedim. ''Görmüyor musun, anamız ağlıyor bizim burada, zor zoruna dayanıyoruz. Sen tut teslim ol, bize takviye gelsin, oldu mu?'' dedim. Kılıcımın kınını patlattım sırtına. Yanımdaki kazaklar da öyle dediler. ''Madem döneklik edecektin, ne diye savaşırsın? Hep birden bizim tarafa geçseydiniz şimdiye çoktan savaş sona erdiydi.'' ''Ama ben nereden bileyim hainin subay olduğunu? Öyle değil miymiş meğersem?'' Kılıcımın kınıyla vurunca sarardı usulca. ''Ben'' dedi. ''Subayım'' dedi. ''Sen ne hakla vurursun bana? Eskiden süvariydim. Seferberlikte kızılların eline düştüm'' dedi. ''Beni kumandanınıza götürün. Ona her şeyi söyleyeceğim.'' Biz de dedik ki ''Göster bakalım kağıtlarını.'' Herif başını dikip de cevap vermez mi? ''Sizinle konuşmaya niyetim yok. Beni kumandanınıza götürün.'' Demez mi? Peki niçin bundan karının önünde söz etmek istemedin diye sordu Gregor şaşkın. Daha oraya gelmedim. Lütfen sözümü kesme. Adamı bölüye götürmeye razı olduk ama aptallık ettik işte. Hemen oracıkta öldürecektik, işi uzatmayacaktık. Ama götürdük herifi. Bir gün sonra da bizim bölüye kumandan atandı. Çattık mı belaya şimdi? Bir iki gün sonra herif beni yanına çağırıp sordu. ''Demek sen birleşmiş, ayrılmaz bir Rusya için savaşıyorsun ha köpoğlu köpek seni. Beni tutsak ettiğinizde sen ne dediydin bana bakayım, ha? Hatırlıyor musun? İşin içinden sıyrılmaya çalıştım ama hiç acımadı herif. Kılıç kınımla sırtına vurduğumu da hatırlayınca tir tir titremeye başladım. ''Biliyor musun sen?'' dedi. ''Ben bir hafif süvari alayının yüzbaşısıyım. Soylu bir ailedenim. Ama sen, ulan kaba herif, sen bana vurmaya cüret ettin.'' dedi. Bir kere çağırdı beni, iki kere çağırdı, hiç acımadı. Beni sıram gelmeden ileri karakollara ya da nöbete göndersin diye takım kumandanına emir verdi. Canımı çıkardı, yapmadığını bırakmadı domuz. Onu yakaladığımızda yanımda olan öbür iki oğlana da aynını yaptı. Oğlanlar dayanabildikleri kadar dayandılar. Sonra bir gün yanıma gelip şunu dediler, ortadan kaldıralım yoksa hayatımız cehennem azabına dönecek dediler. Vicdanım adamı öldürmeye el vermedi. Düşündüm, taşındım, sonunda gidip alay kumandanına her şeyi anlatmaya karar verdim. Onu ilk yakaladığımızda öldürebilirdik ama sonradan nedense ben yapamazdım. Benim karı bir tavuk kesse ben gözümü yummadan edemem. Nerede kaldı adamı öldüreceğim? Ama öldürdünüz değil mi adamı? Diye Gregor yine sözünü kesti onun. Bekle biraz, sırası gelince öğreneceksin. Neyse, söyledim alay kumandanına, gittim gördüm. Herif güldü. ''Madem bir kere vurdun ona hiç yakınma Zikov.'' dedi. ''Disiplini korumaya hakkı var. İyi, zeki bir subaydır. Yanından ayrılırken düşündüm kendi kendime. O iyi subayı sen haç niyetine boynuna asarsın. Ben onun bölüğünde kalmıyorum. Bir başka bölüğe ayrılmak istedim, bir şey çıkmadı. Ayırmadılar. O zaman bütün tüymeyi düşündüm. O da o kadar kolay değil tabii. Bizi bir hafta dinlenelim diye cephe arkasına yolladılar. O sırada işte şeytan çeldi aklımı. Ne yaptığımı bilemedim. En iyisi dedim, bel soğukluğu olan bir kadın bulmak. Böylece hafif hastalar listesine geçmek. Ondan sonra geri çekilme başlayacak zaten. İşler kendiliğinden yoluna girer. Bunun üzerine hiç yapmadığım bir şey yaptım. Karı peşinde koşmaya başladım. En çirkinini arıyordum. Arıyordum ya, nereden bileceksin? Bir kadının alnında yazılı değil ya nesi var nesi yok. Ne yapacaktım? Prokor şiddetle tükürdü karısı geliyor mu diye kulak kabarttı. Gregor gülümsediğini belli etmemek için elini ağzına götürdü. Peki kaptın mı bel soğukluğunu diye sorarken gözleri gülmekten ışıl ışıldı. Prokor dolu gözlerle baktı ona. Hüzünlü, sakindi bakışı. Kocamış bir köpeğin bakışlarını andırıyordu. Kısa bir susmadan sonra konuştu. Kolay mı sanıyorsun, istemedin mi havadan kaparsın Meret'i? Ama ben bir türlü bulamadım işte. Ne yapsam nafile? Gregor yarı arkasına dönüp sessizce güldü. Sonra elini yüzünden çekip boğulurcasına ''Eziyet etme bana daha fazla İsa hakkı için'' dedi. ''Kaptın mı kapmadın mı onu söyle.'' ''Tabii sana gülünç geliyor'' dedi Prokor gocunan bir sesle. ''Yalnız ahmaklar güler başkalarının acısına. Hiç değilse ben öyle derim.'' ''Ama ben gülmüyorum ki. Neyse sonra ne oldu?'' ''Sonra konakladığımız evin kızını tavlamaya çalıştım. 40 yaşında, belki ondan da yaşlı bir genç kızdı. Yüzü hep sivilce içinde. Öyle bir görünüşü vardı, valla neyse işte, Allah vermesin adama öylesine. Komşular az bir zaman önce hekime gidip geldiğini çıtlattılar. Dedim, ondan kapmazsam kimseden kapmam. Tıpkı bir genç horoz gibi takıldım peşine. Kabardım da dolaştım, etrafında durdum. Güzel laflar ettim karıya. Nereden çıkardım onları ben de bilmiyorum. Suçlu suçlu gülümsedi. Olayı hatırlayınca biraz neşelenir gibi oldu. Ona seninle evlenirim dedim. Bir dolu pis sözler ettim. Sonunda kandırdım karıyı. Tam günaha giriyoruz, karı ağlamaya başlamaz mı? Yatıştırmaya çalıştım. Belki hastasın ha dedim. Zararı yok, daha iyi. Ama ben de korktum doğrusu. Vakit geceydi. Birileri sesimizi duyup orada olduğumuz yere, samanlığa gelebilirdi çaktırmadan. Haykırma öyle ne olur dedim ona. Hastaysan da korkma. Seni o kadar çok seviyorum ki her şeye razıyım dedim. O ne dese beğenirsin? Canım Proşenkam, hasta filan değilim. Namuslu bir kızım ben, korkuyorum. Ondan bağırdım. İster inan, ister inanma Gregor Panteleyeviç, kız bana bunları deyince bütün vücudumu soğuk terler bastı. Tanrım dedim içimden, nedir bu başıma sardığım bela şimdi? Bu kadarı da fazla artık. Bir bağırdım karıya. Peki ne diye hekime gidiyorsun öyleyse? Niçin onun bunun aklına yanlış fikirler sokuyorsun? Dedim. Hekime yüzümdeki sivilceleri iyi etmek için bir merhem versin diye gittiydim dedi. Başımı ellerimin arasına alıp bağırdım ona o zaman. Hadi kalk, defol buradan cadı karı dedim. Aslında istemiyorum ben seni. Evlenmeyeceğim seninle. Prokor daha da şiddetle tükürdü. İsteksiz isteksiz devam etti anlatmaya. Böylece bütün gayretlerim boşa çıktı. Kulübeye gittim. Pılımı pırtımı topladım. Hemen o gece bir başka eve geçtim. Derken çocuklar kulağıma bir şey fısıldadılar da orada dulun birinden istediğimi elde ettim işte. Ama bu sefer doğruca açtım meseleyi karıya. ''Hasta mısın sen?'' diye sordum. ''Evet, birazcık hastayım.'' dedi. ''Peki öyleyse.'' dedim. ''Zaten bir ton isteyen yok senden.'' dedim. Bana yardım etti diye 20 ruble verdim. Ertesi gün gidip başıma geleni anlattım. Hafif göreve konuldum. Oradan da doğru buraya geldim. ''Atını almadan mı geldin?'' ''Hiç yapar mıyım öyle şey? Atımın sırtında. Hem tam teçhizat geldim. Çocuklar raporlu olduğum yere gönderdiler atımı.'' Ama orası önemli değil. Karıma ne diyeyim, sen onu söyle bana. Belki de gelir geceyi seninle geçiririm. Dertten kurtulurum ha. Ne diyorsun sen de? Geceni kendi evinde geçir. Yaralandım dersin. Sargı bezin var mı? Sahra sargılarım var işte. İyi ya, onları kullan. İnanmaz karı bana dedi Prokor üzüntülü. Yine de doğruldu. Heybelerini karıştırdı. Konuk odasına geçip oradan fısıldadı. Dönerse sen lafa tut onu. Ben şimdi geliyorum.